Ayrım 22.
Romanın başarısını sağlayan bir başka önemli öğe de Sabahattin Ali'nin olay kurmakta, birbirleriyle bağlantılı olarak ve roman kişileriyle kasaba gerçekliğini ortaya çıkaracak biçimde olayları sürdürmekte. Giderek bu olaylar dizisine gergin bir dram havası katmaktaki büyük ustalığıdır. Romanın çok sağlam bir olaylar örgüsü vardır ve her olay belli bir görev yüklenmiştir. Kuyucaklı Yusuf, bir kasaba romanı, 1903'te Nazilli'de başlar. Hemen Edremit'e atlar ve orada Birinci Dünya Savaşı içinde sona erer. Sabahattin Ali, Edremit'i ele alarak kasaba gerçekliğini bütün töresel, ekonomik ve toplumsal ayrıntılarıyla verir. Ama bunu bir romancı olarak yapar. Hiçbir zaman öğretmenlik etmeye kalkışmaz. Kuyucaklı Yusuf da nesnel gerçekliklerle roman kişileri haşrı neşr olmuşlardır. Roman kişileri nesnel gerçekliklerin belirlediği biçimde davranırlar, düşünürler. Sabahattin Ali, dış gerçekliklere romanın gerektirdiği ölçüde yer verir. Örnekse 1908 hareketinin kasabaya yansımasını mı anlatacak? İki cümle yeter bunun için. İşte 1908 hareketi ve halk. Sokağın başından iki jandarma ile genç bir jandarma çavuşu belirdi. Hürriyetin ilanından beri oldukça kendilerini gösteren bu devlet kuvvetlerine karşı halk, eski zaptiyelere yaptığı gibi laubalilik göstermiyor ve bir tanesi bir yerde görününce herkes işine gücüne gidip üstüne iş açmamayı tercih ediyordu. Sayfa 95. İşte 1908 hareketi ve eşraf. Bu böyle gelmiş gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı bile hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen Hilmi Bey'in oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Sayfa 99. Kasabanın eşrafından fabrikatör Hilmi Bey, Hilmi Bey'in oğlu Şakir, bunların yakın adamları Hacı Ethem, avukat Hulusi Bey, Hasip Efendi, Nuri Efendi, Yusuf'un yakın arkadaşı Ali, Sabahattin Ali, İhsan'ın düğününü, Ali'nin vuruluşunu, vurulmadan önce Ali'nin psikolojik durumunu ne güzel anlatır. Ve başka ikinci derecedeki roman kişileri tam bir gerçekçilikle çizilmiştir. Sabahattin Ali, bütün öfkesine rağmen Hilmi Bey'i, Şakir'i, Hacı Ethem'i oldukları gibi göstermeye çalışır. İkinci derecedeki kişilerin ayrıntılarıyla beslenen bir gerçeklik içinde verilmesi, romanın başarısına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Ama Sabahattin Ali'nin asıl özenle çizdiği kişiler, Yusuf Kaymakam, Salahattin Bey ve Şahin'dedir. Bu ailenin asıl reisi sanki Sabahattin Ali'dir. Aile fertlerinin hataları karşısında çileden çıkar. Biri güzel bir davranışta bulununca duygulanır ve çoğu aile reisleri gibi bazı aile fertlerini öbürlerinden fazla sever. Onlara biraz iltimas eder. Mesela Yusuf'u oğlu gibi sevdiği bellidir. Üstüne titrer Yusuf'un. Öte yandan Şahinde'ye olan antipatisini saklamakta güçlük çeker. Şahinde'nin belirli şartlar içinde zamanla böyle olacağını bilir. Bilir ya gene de tutamaz kendini. Bakarsınız alelade zamanlarda bile bir şeyi başından sonuna kadar düşünemeyen kafası, sayfa 138, ya da herhangi bir mesele üzerinde durup düşünmeye alışmamış olan kafası, sayfa 141, deyiverir. Şahin de Nazilli'de reji ambar memuru olan birinin kızıdır. Çok genç yaşta evlenir. Salahattin Bey, işportaya konan bir elma gibi süsleyip, temizleyip, parlatıp, kendisine okuttukları bu genç kızı eğitmek, bir hayat arkadaşı yapmak için başlangıçta evliliklerinin ilk yıllarında elinden geleni yapar. Hiçbir olumlu sonuç elde edemeyince Şahinde'yi kendi haline bırakır. Kendisi de rakıya sığınır. Şahinde'nin gelişmesi gitgide şirretleşen bir taşralı kadın olma doğrultusundadır. Ama Sabahattin Ali onda insani davranışlar bulunabileceğini de bilir ve gösterir. Örnekse 108. sayfada. Romanın yarısına kadar Şahinde'nin önemli bir rolü yoktur. Şakir'in Ali'yi öldürmesinden, Selahattin Bey'in kalp rahatsızlığının artmasından sonra kızı Muazzez'in evlendirilmesi meselesini ele alır. Tam Şahinde tipi kadınların baş uğraşı olabilecek bir mesele. Şahinde'nin asıl belirgin kişiliği bundan sonra ortaya çıkmaya başlar ve sonuna kadar hep kötü insan davranışını sürdürür. Kendi çıkarından, rahatından, eğlencesinden başka bir şey düşünmez. Fakirliğin ilk sınamasında hiç karşı koymaya çalışmadan hemen teslim olur. Selahattin Bey'in ölümünden sonra yeni kaymakamın bir takım hesaplarla süvari tahsildarı yaparak köylere yollayıp Edremit'ten uzaklaştırdığı Yusuf'un Edremit'te bulunmadığı günlerde kızını içkili, erkekli toplantılara götürür. Evinde içkili, erkekli toplantılar düzenler. Eğlencelerinin sürmesi için gözünün önünde kızının kucaktan kucağa dolaşmasına göz yumar. Şahinde'nin Hilmi Bey'in karısıyla Muazzez'i hayrete düşüren münasebeti vardır. Sabahattin Ali bütün antipatisine rağmen Şahinde'yi büyük bir gerçekçilikle çizmeyi başarmıştır. Evlenmeyi geçim aracı sayan, daha iyi bir yaşamanın basamağı sayan, bencilliğinin dar, hendesesi içinde hapsolup kalmış, ilkelliği içinde rahat kafası düşünce gibi, fikir gibi şeylere karşı zırhla kapalı, her zaman her yerde gördüğümüz kadınlardandır. Kaymakam Salahattin Bey yorgun ve yenik ama iyi bir insan, mutsuz bir evlilik, memleket şartları hakkında bilinçli bir kötümserlik. Kasabayı gerçekten yönetenlerin eşraf olduğunu çok iyi bilir. Bir kaymakam işlerine engel olmaya başlayınca onu nasıl yürüttüklerini de çok iyi bilir. 1910'lardan bu yana bu konuda bir değişiklik olmadığını Yaşar Kemal'in tenekesi gayet güzel gösterir. Kübra Hilmi Bey gibiler için onlara kimsenin kudreti yetmez deyince Salahattin Bey benim kudretim yeter diyecektir. Fakat bunu laf olsun diye söylemek bile elinden gelmedi. Sayfa 60. Salahattin Bey kasaba eşrafının memurlarla niçin dostluk kurmak istediklerini bildiği için onların ziyafetlerine, davetlerine gitmez. Namuslu kalmak ister. Kalır da sessiz sessiz içer. Güvendiği birkaç avukat ve kimi zaman da ceza reisiyle arada sırada Servet-i Fünun dergisinin eski yıllara ait koleksiyonlarını okur. Ama bu derginin yazılarını içer gibi okuduğu, şiirlerini ezberlediği zamanlar artık uzak bir anıdır. Hayatını düşünür. Hayattan ne isteyebilirdi? Doğmuş, büyümüş, okumuş, devlet hizmetine girip memleketi dolaşmış, ihtiyarlamış, evlenip kavga ve dırıltı içinde bir hayat geçirmiş ve nihayet bu hale gelmişti. Herkes başka türlü mü yaşıyordu sanki? Başka türlü nasıl yaşanabilirdi? Sayfa 114. Böyle bir yaşantının sonucu Yusuf'a söylediği şu sözlerde özetini bulur. İnsan dediğin mahluk hiçbir şeyi değiştiremez. Bunun için gönlünün rahat olmasını istersen, gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti olduğunu düşün. Ve yeryüzünde olmayan iyilikleri oraya getirmek sevdasına kapılma. Sonra en mühimi kendini halinden şikayet etmeye alıştırma. Sayfa 160. Bunları oportünizme, övgü diye nitelemek, bunun için Salahattin Bey'e kızmak mümkün değil. Salahattin Bey belirli şartların ürünü olan bir insan. Yapabileceği tek şey var. Bir birey olarak namuslu kalmak. Onu da yapıyor. Sabahattin Ali, Salahattin Bey'in kişiliğinde unutulmaz bir roman kahramanı çiziyor. Günümüzde bir sorumluluk örneği sayılarak suçlanacak bir kişi. Ama Tevfik Fikretler'in aşiyanlara çekildikleri bir dönemde iyi insan denebilecek bir tip. Yusuf'u oğlu gibi sever Sabahattin Ali. Üzerine titrer demiştim. Yusuf sanki ringdedir. Sabahattin Ali de yanı başında, elinde havlu durmadan yardım etmektedir. Romanın başından sonuna kadar bu böyledir. Ama Sabahattin Ali bu sevgiyi gösterirken romancı titizliğini bir yana bırakmaz. Yusuf'u hep belirli şartların içinde alır. Yaşatır, bu şartlara göre davrandırır, düşündürür, konuşturur, gerçeği zorlamaz. Roman boyunca bir tek cümle buldum Yusuf'un ağzına yakışmayan. Yusuf Muazzez'e, ''Kızım sen de gençsin, tabii akranlarını görünce senin de için çekecek. dedikten sonra ekler. Hele böyle Şakir gibi hovardaları kadın kısmı nedense pek beğenir. Sonunda da başını taştan taşa vurur. Sayfa 53. Yusuf söylemez bu sözleri. Hani kötü dublajlı bazı filmlerde perdedeki oyuncu sustuğu, dudakları kıpırdamadığı halde konuşması devam eder ya, ona benzer bir durum var burada da. Devam eden ses Yusuf'un değil, Sabahattin Ali'nin. Sabahattin Ali, Yusuf'u şehrin ya da kasabanın pisliğine bulaşmamış, tertemiz bir tabiat insanı olarak görür. Yusuf okulu sevmez. Çünkü bir takım kıvır zıvır bilgiler için bey çocuklarıyla düşüp kalkmaya tahammül edemez. Yusuf'un büyümesi bir sur harabesi üzerinde çıkan bir yabani incir gibi. Biraz sıkıntılı ve şekilsiz. Fakat serbest ve istediği gibidir. Sayfa 14. İşçilere bir yakınlık duyar. Zeytin işçilerinin kendisi gibi konuşacağına dair içinde belirsiz bir kanı vardır. Evde en çok dünyadan habersiz küçük masum Muazzez'i sever. Az konuşur, içine kapanıktır. Susmasıyla, acıya dayanıklılığıyla etkilidir, güçlüdür. Sabahattin Ali belki de bunu belirtmek için romana Yusuf'un anasıyla babasının öldürülmesi olayıyla, bu olay karşısında Yusuf'un davranışını anlatmakla başlar. Yusuf'un karakterindeki gelişme hep o davranışına uygun biçimde olur. Sabahattin Ali, Yusuf'un hep iç dünyasını anlatır. Bu toplumda yerini yadırgamışlığını anlatır. Yusuf'un yüzünü ancak 151. sayfada betimler, o da Muazzez'in gözüyle. Yusuf kentlilere alışamaz, hep bir doğa adamı olarak kalır. Yalnızlığına çareyi doğada arar. Düşüncesine desteği doğada bulmaya çalışır. Yusuf, Nazım Hikmet'in söyleyişiyle topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Kendisini sezgilerine, içgüdülerine bırakmıştır. Beş duyusuyla öğrenir hep. Bilgisi yaşantısına eşittir. Bunun için başka şartlarda edinilen yabancı yaşam deneyimlerinin sonuçlarını kafası almaz. Kaymakam Salahattin Bey'in bazı sözleri kafasını saran çelik bir duvarı yaladıktan sonra, sayfa 161. Uçar gider. Ancak bu sözlerin somutlaşmasından başka bir şey olmayan Salahattin Bey'in çökmüş yüzünü, kayıtsız, fersiz gözlerini görünce bu sözleri anımsayabilir. O zaman da içinden bunların hiçbirinin hakikat olmaması lazımdı diye düşünür. Düşünmek zorunda kalmadıkça düşünmez Yusuf. Örnekse süvari tahsildar olduktan sonra Şahinde'nin suçluluk duygusu içinde gösterdiği özen ve ilginin, sayfa 199, nedenini ancak Muazzez'in halini gördükten sonra, sayfa 206, anlar. Ve ondan sonra kendisini bekleyen sona doğru karşı durulmaz bir biçimde yaklaşır. Sabahattin Ali, Yusuf'u o kadar canlı, o kadar mükemmel anlatır ki, Yusuf'un mutsuzluğa adım adım yaklaşması karşısında insan, romanı okurken sinemalarda filmin kahramanına yaklaşan tehlikeyi, ya da gizli bir saldırıyı haber vermek için kendini tutamayıp bağıran çocuklar gibi bağırmak, Yusuf'a tehlikeyi haber vermek gereksinimini duyar. Yusuf'un kaymakam İzzet Bey'in suratına yapıştırdığı kamçı, korkunç bir hızla inip kalkmaya başlar. Masada oturanlara rastgele indirir kamçıyı, sonra çıkarır nagantını, başlar ateş etmeye. Yılların biriktirdiği öfke kamçı ve nagantta dile gelir. Yusuf'un isyanı baş kaldırması, düşünce yapısına uygun olarak kötülüğünü günlük yaşamında gördüğü fabrikatör Hilmi Bey'e, Şakir'e, İzzet Bey'e, yani belirli kişilere isyandır, baş kaldırmadır. Öfkesinin kaynağı görüp tanıdığı kişilerin namussuzluklarıdır. Yani henüz bir düzen ölçüsünde bilinçlenmemiş bir baş kaldırma. O şartlar içinde de başka türlü olamazdı. Ama Sabahattin Ali romanının devam edeceğini sezdirir bir iki yerde. Söz gelimi, bizi bir daha göremeyeceksin Yusuf diyen Kübra'ya, Yusuf belli olmaz görüşürüz diye cevap verir. Kübra'nın Yusuf'a duyduğu gizli sevda sadece sezdirilip geçilir. Romanın sonu gerçekten unutulmayacak bir sondur. Yusuf'un anasının babasının ölümüyle başlayan roman karısının ölümüyle biter. Muazzez aldığı yarayla ölür. Yusuf hayvanın terkisinde duran heybenin dibinden büyükçe bir bıçak çıkarır. Onunla toprağı kazar. Karısını çukura yerleştirdikten sonra yumuşak toprakları avuçlarıyla çabuk çabuk üzerine atar. Büyük bir dinginlikle bir diriye hizmet eder gibi yalnız ve trajik bir son. Sonra matemini ortaya vurmadan tek başına yüklenir, yeni bir hayata doğru yürür. İlk defa 1937'de yayımlanan romanın sade ve sağlam bir dili var. Romanda takıldığım tek şey Sabahattin Ali'nin birkaç yerde gereği yokken söze karışması. Romanın başlarında küçük Anadolu şehirlerindeki evlenmelerden söz ederken, sayfa 6-7 askere alınan delikanlıları anlatırken, sayfa 163, bir de kimi zaman söylediğimiz gibi sayfa 174, bundan sonra anlatacağımız sayfa 222 gibi araya girmeleri var. Keşke bunlar da olmasaydı. Kuyucaklı Yusuf kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermedeki üstün başarısıyla, toplumsal gerçeklikle insani gerçekliği tam bir uyum içinde dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman. Esir Şehrin İnsanları. Kapı Ramiz Efendi'nin bıraktığı boşluk üzerine kapandı. Kamil Bey etrafına korkuyla bakarak karyolaya oturdu. 7 sene hiç olur mu? İmkansız diyerek titreyen elini ağzına götürdü. Böyle bitiyor Esir Şehrin insanları. Kamil Bey 7 yıl hapse mahkum edilmiştir. Mapushane arkadaşı Ramiz Efendi tahliye ediliyor. Bir başınadır artık Kamil Bey. Korkularıyla, umutlarıyla, kaygılarıyla bir başına. Çok sevdiği kızından, kendisinden yavaş yavaş uzaklaşan karısından uzakta, bir başına. Lorca'nın bir şiirinde, Kurtuba için söylediklerini anımsıyorum. Lonten Esso, uzak ve yalnız. Sanki Kamil Bey için söylenmiş. Esir Şehrin insanlarının sonu hiç de mutlu bir son değil. Ne var ki romanı bitirince kişiye bir güven geliyor. Bir takım iyi şeylerin yapılabileceğine, insanların tarihlerini kendilerinin yaptıkları gerçeğine inanıyoruz. Kahırlı sonuna rağmen karamsar değil Esir Şehrin insanları. Etki gücünün büyüklüğü de buradan geliyor. Kahırlı bir sona rağmen, Kamil Bey'in titreyen eline, mapushanenin yalnızlığına rağmen neden roman okuyucuyu iyimser düşüncelere doğru götürüyor? Bana kalırsa şundan, Kemal Tahir edebiyat eserinde iyimserlikle happy end'i, mutlu son birbirinden ayırabilmiş. Kimdir bu Kamil Bey? Kamil Bey, servetinin hesabını doğru olarak bilmeyecek kadar zengin bir Abdülhamit Paşa'sının biricik oğluydu. Sayfa 14. Kamil Bey'in hikayesi, Kamil Bey'in hikayesi, aristokrat bir aydının, memleket insanlarını, memleket gerçeklerini tanıyarak devrimci bir aydın oluşunun hikayesi, yeni bir insanın doğuşunun hikayesi. Kemal Tahir de öyle sanıyorum, benim gibi iyi niyetli her aydın kişinin gönlünde devrimci, memleketsever bir aydının yattığına inananlardan. Mesele o aydın kişilerin bu yanlarını uyandırabilmekte. Bir romanda bu gelişmeyi başarıyla göstermenin ne denli güç olduğunu biliyorum. Romancının karşısına özle, biçimle, ilintili bir yığın mesele çıkacaktır. Bir kere Kamil Bey'in oluşumunu roman içinde verirken Kamil Bey'in görüşüyle, gelişmesiyle yazarın kendi görüşünü birbirine karıştırması tehlikesi var. Kemal Tahir'le Kamil Bey üst üste çekilmiş fotoğraflara dönmeyecekler. Bu şart. Yoksa roman bir propaganda aracı durumuna düşer. Sonra Kamil Bey'in gelişmesi boyunca gösterdiği duraksamalara, korkulara, kaygılara rağmen Kemal Tahir olayları değerlendirdiği dünya görüşünü roman boyunca öylesine sürdürecektir ki okurlar romanın özündeki genel yönü hiçbir zaman yitirmeyeceklerdir. Nihayet Kamil Bey'in romana özgü ölçüler içinde verilmesi geliyor. Bunun içinde Kamil Bey'in gelişme süreci önceden belirlenmiş olmayacaktır. Bunun kesin olarak böyle olması şart. Kamil Bey'in karakteri olaylar içinde meydana çıkacaktır. Kamil Bey'deki her gelişme bu gelişmeyi hazırlayan, bu gelişmeye uygun düşen romana özgü hareket. Aksiyon romanesku. İçinde verilmezse kişide gerçeklik duygusu uyandırmaz. Kemal Tahir bence Esir Şehrin İnsanları gibi bir romanda çözülmesi gereken bu sorunları çözmüştür. Yani aristokrasiden gelen bir aydının gelişme sürecini ileri bir yazarın görüşüyle ama bu görünüşle kahramanının görüşünü birbirine karıştırmadan incelemiş. Sonra bu işi romana özgü hareketler içinde yapmış. Ayrıca bu hareketler tarihsel bakımdan doğru. Yani Kemal Tahir milli mücadeleyi tarihsel bakımdan gerçek yerine oturtmuş. Kamil Bey'in hali memleketin halinden ayrı düşünülemez, incelenemez, gösterilemez. Çünkü Kamil Bey'e biçim veren bir tarihten sonra artık memleketin halidir. Kemal Tahir romanında özel olarak aristokrat aydın Kamil Bey ile milli mücadele içindeki Türkiye'nin durumunu, ilişkilerini ustaca sezdiriyor. İnsanların tarihlerini nasıl kendilerinin yaptıklarını, bunu yapmaya nasıl zorunlu olduklarını bütün roman boyunca görüyoruz. Kamil Bey'in gelişmesi bir bakıma bu bilince varması oluyor. Romanın başlangıcında Kamil Bey'in savaş içindeki memleketi düşünüşü, kendi toplumsal katındaki öbür insanların düşünüşünden farksızdır. Musul ve Suriye'deki araziden harpten evvel iyi temettü getiren bazı hisse senetlerinden hayır kalmamıştı. 2 seneden beri İstanbul ve civarındaki emlaki satarak geçiniyorlardı. Bunlardan elde ne kaldığı belli değildi. Sayfa 17. Galatasaray'ı bitirdikten sonra Sorbon'da felsefe okumuş, Shakespeare üzerine tetkikat yapmak için uzun seneler Londra'da, resmini ilerletmek fikriyle bir müddet Roma'da bulunmuş, arada mevsimine göre Mısır'a, Hindistan'a, Çin'e, Kanada'ya, Şimal ve Cenub Amerika'ya gitmiş. Sayfa 15. Memleketine ilgisi olmayan bir paşazadenin savaş içindeki memleketini düşünüşü daha başka olacak değildi.